Mevzu Fener kanalından herkese selamlar. Mevzu Fener kanalında bugün çok önemli bir konuk ağırlıyoruz. Sevgili Mert Aydın'la beraberiz. Mert Aydın'la beraber Fenerbahçe'nin Tokyo Olimpiyatlarına gönderdiği 22 sporcuyu ve genel olarak biraz Türkiye'nin olimpiyatlara gönderdiği sporcu sayısını konuşacağız. Hoş geldiniz Mert Bey.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Direkt başlayalım isterseniz. Fenerbahçe olimpiyatlara Türkiye bu arada 108 sporcuyla katılıyor. Bunun 22 tanesi Fenerbahçe'den. Bununla ilgili ne diyeceksiniz?
Bu önemli bir şey tabii. Yani zaten hani genel şeye bakıldığında katılımcılara belli birkaç tane kulübün ağırlıklı olduğunu görüyoruz zaten. Onu söyleyeyim ama Fenerbahçe'nin özelliği değişik spor dallarına bunu yaymış olması. Yani şimdi atıyorum şimdi Vakıfbank kulübüne bakıyorsun. Doğal olarak voleybol milli takımında çok fazla oyuncusu var. Hani ama diğer sporlarda çok fazla yok onun gibi. Aslında bu bizi biraz şeyi anlatıyor. Yani özellikle işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tarzı kulüplerin bu işte el atma gereğini bize yansıtıyor. Çünkü farklı spor dallarında burada yer alabilme şansına sahip oluyorsunuz. Eğer gerçek spor kulüpleri bu işin içine giriyorsa, diğerlerini küçümsemiyorum. Çok önemli katkılar yaptıklarını söylemem gerekiyor. Ama spor kulüpleri için hani bir şirkete ait olmayan tamamen gençlik kulübü adını verdiğimiz kulüplerin katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de bu anlamda 22 sporcuyla ve değişik kategorilerde, yani sadece atletizmde değil, sadece yüzmede değil, sadece işte voleybolda değil, sadece boksta değil, bunların hepsinin olduğu bir grubu olimpiyata gönderiyor olması çok çok önemli, gurur vesilesi bence.
Kesinlikle ben de öyle katılıyorum. Zaten açıkçası şeye de, yani Fenerbahçe taraftarları mesela bir başarı geldiği zaman işte dünyanın en büyük spor kulübü diye övünüyor. Ama Twitter'da Fenerbahçe'nin 22 sporcuyla katıldığı duyurusu yapıldığı zaman altına işte transferler nerede, hoca ne zaman açıklanacak, işte niye biz hazırlık maçı yapmıyoruz gibi daha çok futbolla ilgili açıklamalar yapıyorlar veya öyle yorumlar yapıyorlar. Herhangi bir şekilde insanlar spora bile bir ilgileri yok. Olan başarıyı da daha aşağı çekmeye çalışıyor. Yani herhangi senin spora bir ilgin yoktur ya da olimpiyatlara ilgin yoktur. Sen yorumsuz bırakırsın, geçersin yani. Herhangi bir şekilde futbolu hala ön plana çıkarmak bir şey kazandırmaz diye düşünüyorum ben.
Doğru, ben de çok sinirlendim. Hatta çok ağır da bir şey yazdım o tweet'le altına yazanlarla ilgili olarak. Ama hani sonra düşündüğümde onları yazanların yaş ortalaması, onları yazanların kafalarında spor ne demek, ya da son dönemde biz medya olarak da bu insanları eğitmek için ne yaptık, ne gibi çalışmalar yaptık düşündüğümde hani öyle bir kitlenin oluşması çok normal, onu fark ettim. Yani onu fark ettim, her şeyin futbol üzerinden döndüğü. Ama hani bu arada hani bir tane sporcu için yapılan o maliyetin işe yaramayan bir futbolcuya verilen bilmem kaç milyon dolardan, eurodan çok daha az olduğunu ve ille de hani birine bir yatırım yaptığın zaman bunun karşılığında büyük paralar kazanmak gerekmediğini insanlara anlatmak çok kolay değil. Çünkü spor kulübü olmanın gereği bu zaten. Yani bir atlet olimpiyat şampiyonu olduğunda siz kulüp olarak büyük paralar kazanmıyorsunuz. Ama bir spor kulübü olarak görevinizi yerine getirmiş oluyorsunuz. İnsanların bunu anlaması lazım. Yani futbol AŞ ya da futbol kulübü kısmında, futbol kısmında o karlar, zararlar çok önemlidir ama yani gerçekten de bir atletizme, yüzmeye verilen paralar çok debede kulak. Yani onların bu büyük zararlara katkısı tırnak içinde o kadar büyük değil. Bunu unutmamak gerekiyor ve üstüne dediğim gibi sizin gerçekten bir spor kulübü olduğunuzu, uluslararası bir spor kulübü olduğunuzu bu çok net gösteriyor. Bir şey daha ekleyeyim. Şimdi olimpiyat oyunlarına geçmiş yıllarda, hani çok eskilerde ülkeler işte belli sayıda sporcu gönderirlerdi. Neredeyse istedikleri sporcuları gönderirlerdi. Şimdi öyle bir şey yok yani. Çok önemli bir süredir olimpiyat oyunlarına sıradan bir sporcunun gitme şansı çok fazla. Yani şöyle haklar veriliyor işte. Bir X ülkesiniz. Atletizmde hiçbir sporcumuz barajı geçememiş. Bir tane sporcuya izin veriliyor ama bütün dallardan toplam bir. Yani her dala bir tane koymanıza değil. O yüzden de Türkiye'nin, onun yanında Fenerbahçe'nin, neyse, oraya giden sporcularının tamamı çok zor kotalardan geçmiş birçoğu. Derece gerektiren sporlarda da belli baraj derecelerini aşmış sporcular orada. Yani hiç kimse oraya gidip lay lay lom gitmiyor. Futbol milli takımı gibi seçilmiyor sporcular. Bir tek voleybol takımı için bunu söyleyebiliriz. Yani teknik direktör tarafından oyuncular seçiliyor. Onun dışında hiçbir yüzücü, hiçbir atlet, hiçbir judocu, hiçbir karateci, hiçbir tekvandocu, hiçbir boksör, hiçbir güreşçi durup dururken gitmiyor oraya. Hepsi belli barajlardan geçecek. Yani onun çok değerli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Olimpiyata gitmenin. O yüzden de olimpiyata gidip madalya alamadığında bir sporcuyu başarısız olarak ben addetmiyorum. Çünkü zaten oraya gitmek de ayrı bir zorluk artık. Onu anlatmak lazım.
Bu arada yani burada spor kulübü olduğunu işte taraftarlar veya işte futbolla daha çok ilgilenen kesimin eleştiri yaptığı noktada biraz Fenerbahçe Spor Kulübü'nü de bu konuda eleştirmek demeyeyim de onların da biraz daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta olimpiyatlara giderken belki daha çok yayınlar yapabilirler, daha çok duyurular yapabilirler, daha çok onlarla ilgili paylaşımlar yapabilirler. Sonuçta Fenerbahçe'de olimpiyata gidilen bir süreçte YouTube kanalına sadece futbol takımı kamptan görüntüler yapıyor, kamptan klipler yapıyor. Daha çok onlarla ilgili paylaşımlarda da bulunabilir diye düşünüyorum ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak.
Ha, olabilir tabii, doğru söylüyorsun ama işte önümüzde bir hafta var. Umarım belki çok daha görkemli videolar, çok daha güzel şeyler karşımıza çıkacaktır diye umut ediyorum.
Peki branşlara geçelim. Fenerbahçe dediğimiz gibi 6 branşta 22 sporcuyla katılıyor. Atletizmle başlayalım. Atletizmde Ramil Guliyev, Eda Tuğsuz, Özkan Baltacı, Ersu Şaşma, Tuğçe Şahutoğlu ve Kayhan Özer, Oğuz Uyar da 4x100 bayrak takımıyla geliyor. Bu sporcularla ilgili neler söylemek istersiniz?
Ya şimdi tabii ki hepsi çok değerli isimler. İşte Ramil zaten dünya şampiyonu oldu 2017'de. Zaten Avrupa şampiyonluğu var. Bütün dünyada otoritelerin tanıdığı bir adam. Yani dünya çapında bir sporcu. İşte Eda gençler kategorilerinde çok başarılıydı. Bir dünya altıncılığı aldı. Arada bir geride kaldı ama ben inanıyorum bu olimpiyat oyunlarında kendini daha fazla gösterecektir. Ersu, hani benim gençliğimde kırılmış olan Türkiye sırıkla yüksek atlama rekorunu nihayet geçen isim oldu. 5.80 atladı. Çok hani bazıları bizde çok kolay bir küçümseme var. Abi adam 6.19. Abi şimdi biz daha yavaş yavaş ilerliyoruz. Yani daha emekleme dönemindeyiz. Bir anda birinin çıkıp hemen 6 metre atlayan bir sporcuya hemen ulaşmamız mümkün değil. Ara dönemleri yaşıyoruz. Ve Ersu bu anlamda iyi bir öncü oldu. Yaşı da genç, ilerleyen yıllarda da önemli şeyler yapacağını düşünüyorum. İşte Özkan olsun, Tuğçe olsun, onlar zaten hep büyük şampiyonlara katılan isimler. Hani ben genel olarak atletizmde madalya beklemiyorum ama benim kafamda en kritik nokta şu: geçen olimpiyat oyunlarında Ramil 7. olmuştu. Yani final koşmuştu. Final koşmak yine çok başarılı olacaktı. Çünkü 200 metreden bahsediyoruz. Şaka yapmıyoruz yani. 100 metre ve 200 metre, bırakın Türk atletini, herhangi bir beyaz Avrupalının çok ender yer alabildiği finaller. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani o yüzden Ramil'in madalyadan öte yine o finale ulaşması gerekiyor. O zaman bunu başarılı addedebiliriz. Son dönemde biraz dereceler düştü. Ama hiç şunu unutmayalım. Çok önemli bir pandemi dönemi yaşadı sporcular. Tüm dünyada yaşadılar. O yüzden de sporcular, Ramil'in de yaşı biraz daha ilerledi doğal olarak. Ben diyorum ki bir atlet için, atletizmde sadece bu sporcular değil, tüm atletizm kafilemiz için söylüyorum. Birinci hedef o finalde yer alabilmek olmalı. Eda'nın, Tuğçe'nin final, Özkan'ın final atabilmek olmalı. O ilk 12'ye. Onların meşhur girmesi. Bunların çok kritik olduğunu, yani sadece madalyanın önemli olmadığını. Şöyle olur: bizim de işte Duplantis'imiz olur, o da olur, bu olur. Hepsinde madalya bekleriz. Şimdi öyle bir durumumuz yok. O yüzden bizim beklentimiz ya da bizim için şu andaki başarı sporcularımızın final koşması, final atması, final atlamasından geçer. Bunu unutmamak gerekiyor. Mümkün olduğunca Türkiye rekoru kırmasından geçer. En iyi derecesi, çünkü bir sporcu en iyi derecesini yaptığında onunla final atlayamıyorsa yapacak bir şey yok. Yani o zaman çok ilerlemiş her şey demektir. O yüzden hani benim için, özellikle atletizm için söylüyorum, birinci hedef final ve en önemlisi sporcunun en iyisini yaptığına ikna olabilmem. Yani orada o heyecanı yaşayabilmem. Bir de şunu unutmayalım. Atletizmde, diğer bireysel sporlarda tek kişinin yaptığı spor. Evet, arkasında önemli ekipler var. Masa önünden antrenörüne şudur budur. Ama futbolda, basketbolda ve voleybolda siz kötü oynarsanız bir sporcu olarak diğer arkadaşlarınız bunu kapatabilirler. Hocanız sizi oyundan çıkarabilir, daha iyi bir yapanı sokabilir. Bireysel sporda böyle bir şansınız yok. Yani o gün final günü çıktınız ve başınız ağrıyor. Bitti. Yani anlatabildim mi? Kendinizi halsiz hissettiniz. Bitti. Bunları unutmamak gerekiyor. Bu sporcuların takım sporlarındaki gibi telafi şansları yok. Antrenörlerinin ya bugün Ramil koşmasın da Şamil koşsun gibi bir şansı yok, eğer o gün kendini kötü hissediyorsa. Bunları mutlaka olimpiyat oyunlarını ya da herhangi bir bireysel sporla ilgili bir şampiyonu izlerken akılda bulundurmak gerekiyor.
Evet, mesela şimdi boksu geçeceğiz. Boksa geçerken de Batuhan Çiftçi'nin bir açıklamasını okumuştum. 23 yaşında kendisi. 13 yıldır boks yapıyormuş. Açıklamasında şey diyordu yani. Bizim için yarışlar veya o an çıktığımız maç en kolayı. Asıl siz en kolay kısmını görüyorsunuz. Asıl bunun en zor kısmı psikoloji. Bu psikolojiyi zaten yönetenler başarılı oluyor. Yönetenler bir yere gelebiliyor. Bu arada Batuhan'la beraber başladığımız için devam edelim. Boksta da Batuhan Çiftçi, Esra Yıldız, Buse Naz Çakıroğlu ve Bayram Malkan isimleriyle gidiyoruz. Boksla ilgili neler diyeceksin?
Evet. Şimdi boks hep yıllardır izlediğimde şunu görüyorum. Bir kura şansınız olacak. O çok kritik bir şey. Yani hani bir anda ilk turda en önemli favoriyle eşleşmek iyi bir şey değil. Favoriyle oynamak istersiniz ama onu daha yarı finalde oynamak istersiniz. Finalde o maçı yapmak istersiniz. O önemli olacaktır ama ben özellikle genel bu olimpiyatla ilgili olarak kadın boks takımımıza, kadın güreş takımına ve de erkek kadın karate takımına çok güveniyorum. Farklı bir şey getireceklerini düşünüyorum. Burada da başta Buse Naz olmak üzere kadın boksörlerin, aslında bir de Buse Naz Sürmeneli var biliyorsun. Adı Buse Naz olunca boksör oluyor galiba artık son dönemde doğan kızlar. Kadın boksörlerimizden ben çok şey bekliyorum.
Bu arada Buse Naz Çakıroğlu da kadın kotası, olimpiyatlarda kadın olarak kota alan ilk sporcu oldu. Türk
Evet,
sporcu.
evet, evet. Evet. Ya ben iyi şeyler bekliyorum ama tekrar söyleyeyim, bu tip dallarda özellikle boksta kura inanılmaz derecede önemli. Kura inanılmaz derecede önemli. İnşallah güzel kurallar çekerler. Çünkü tekrar söyleyeyim, şu anda artık boksta, güreşte falan öyle yalandan sporcu yok. Hepsi inanılmaz kotalardan geçen sporcular. O yüzden hani zayıf rakiple zaten eşleşme ihtimaliniz yok. Siz de zayıf değilsiniz, rakibiniz de zayıf değil. Ama bir de hani en büyük rakibinizle ilk turda oynamak çok anlamlı olmaz. Yani onunla yarı finalde, finalde maç yapmak çok daha güzel olacaktır. Onlar için de geçerli. Yani karşı taraf için de aynı şey geçerli. Onlar da ilk turda Buse Naz Çakıroğlu ile diyelim ki iddialı bir boksör karşılaşmak istemez. Karşılaşacaksa bunu ilerleyen turlarda, daha madalya getirecek maçta isterler.
Küreğe geçelim. Kürekte tek sporcu var. Onat Kazaklı tek çiftede yarışıyor. Bununla ilgili neler
Evet,
diyeceksin?
ya kürekte son dönemde ben çok güzel haberler alıyorum, çok güzel şeyler geliyor. Ama şunu unutmamak lazım, hakikaten kürekte çok önde ülkeler var. Orada yapılacak herhangi kürek uzmanı diyelim. Şimdi hani kaçıncı olurlarsa çok iyi olur, çok söyleyebilecek kapasitede değilim. Yanlış bir şey söylemeyeyim. İnşallah olabilecek en iyi yere gelirler. Öyle söyleyeyim.
İnşallah. Yüzmeye geçelim. Yüzmede Emre Sakçı, Ümitcan Güreş, Deniz Ertan ve Baturalp ünlü katılıyor.
Evet.
Dört sporcu ile
Şimdi
katılıyor.
yüzücülerin mesela Emre mesela bir tanesi işte başka kulüplerden gelenler de var. Merve Tuncel falan çok son dönemde inanılmaz derecede büyük başarılarla, rekorlarla çok ön plana çıktılar. Haklı olarak ön plana çıktılar. Haklı olarak hepimizin övgüsünü aldılar. Ama Türkiye'de çok ince bir çizgi var. Çoğu insan Emre'nin ne yüzdüğünü biliyor. Yani ne nasıl yüzdüğünü biliyor, ne hangi mesafelerde yüzdüğünü biliyor, ne derecelerini biliyor. Anlatabildim mi? Şimdi hepsinin kafasında şu var. Gazetelerde okudukları, televizyonda gördükleri. Emre Sakçı süper dereceler yapıyor. Avrupa rekoru kırıyor. O zaman madalya alması lazım. O zaman ya çocukların üzerinde böyle bir baskı yaratmak inanılmaz derecede yanlış olur. Neden yanlış olur? Çünkü bir, yüzme Türkiye'nin geleneksel başarılı olduğu dallardan biri değil. Tarihte yüzmede finalimiz yok. Bak finalimiz yok diyorum. Biz çocuklardan hemen madalya alsın istiyoruz. Türkiye'nin bir tane bile olimpiyat finali yok. Bir tane son 16'sı var. 1992 olimpiyatlarında Can Ergenekan. O kadar. Bak son 16'sı bile bir tane var. Bırak finalden final yok. Onun için adım adım adım adım gitmek gerekiyor. Önce Emre başta bütün yüzücülerimizin bir tur üste geçmesini beklemek, yarı final vizesini almasını beklemek gerekiyor. Bir kere zaten yarı finale çıktığı zaman tarihteki ikinci Türk sporcu olacak son 16'ya girer. Bak, yani sadece bir tur geçerek çok önemli bir başarıya zaten imza atmış olacak. Bir üstü final, finale geldiğin zaman da artık 8. bile olsan finalde tarihte yok, bir eşin benzerin yok yani. Anlatabildim mi? Böyle bakmak lazım olaya. Çünkü oraya bir tek Emre gitmiyor ki. Emre gittiği zaman yanındaki İsveçlisi, Amerikalısı, Rusu, İngilizi bunların hepsi dünya çapında dereceler yapan adamlar. Yani olimpiyat dediğimiz şeye zaten herkes en güçlü haliyle gelmeye çalışır. En iyi haliyle, en formda haliyle gelmeye çalışır. Ve birbirine yakın olan dallarda bu çok daha şeydir, ne derler. Yani bir anda favori dediğin adam finale kalamaz. Dokuzuncu olur yarı final şeylerinde. İyi kötü derece yapmamıştır ama herkes birbirine çok yakındır. O yüzden yüzmeyi izlerken buna dikkat etmemiz lazım. Sporcuları ya bir, mesela ben yüzücülerle, geçmiştekilerle, şimdikilerle çok değil tabii daha bunların abileri ve ablalarıyla çok şampiyona gezdim. Dünya şampiyonasına gittim. Avrupa şampiyonası işte olimpiyatlarda. En hassas oldukları başlığı söylüyorum. Havuzda boğulduk. Nefret ediyorlar. Yani küfür edin bunu demeyin. Çünkü bu çocuklar zaten dereceleri belli. Yani şimdi bugün araştırma yapsa birisi otursa hiç yüzmeyle ilgisi olmayan. Bu yılın istatistiklerini çıkarsa tüm dallardan. Zaten bizim sporcularımızın tamamının yaklaşık olarak nerelere gelebileceğini bulabilirler. Yaklaşık bulabilirler. Tam bulamazlar ama yaklaşık bulabilirler. Yani biz zaten atıyorum dünya üzerinde 37. derecede olan bir sporcunun final yüzmemesi halinde havuzda boğulduk diyorsa ya cahildir ya art niyetlidir. Öyle gençleri çocuklarımız var. Bir tek Emre falan yok. Daha alt derecelerde olan sporcular da var. Barajı geçmiş ama şimdi onlar finale kalmadı diye neler ne laflar işitecekler. Halbuki öyle bir şey değil. Zaten derecesi belli. Yani bakıyorsun zaten işte katılanlar arasında 26. en iyi derece. Şimdi o 26. en iyi dereceye sahip olup finale çıkma ihtimali çok düşük. Yani hani çok acayip üst üste bir anda kendini geliştirirsen ayrı mesele. Ama bunları bilmiyorlarsa o zaman uzmanları dinlesinler, anlatanları dinlesinler. Şey yapmasınlar, kendi kendilerine havuzda da dağıldık, geride kaldık. Bu çok yanlış bir şey çünkü bizim gibi bir ülke için çok yanlış. Çünkü bizim ülkemizde bir sporcunun yetişmesi İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da, Rusya'da yetişmesinden daha zor. Bu kadar net söylüyorum. Yani şu anda İngiltere'deyken bunu daha da net görüyorum. Burada biraz yetenekliysen her yerde olduğu gibi doğru bir veli hani anne babanız da çok doğru bir şekilde sizi yönlendiriyorsa başarılıysan gidersin. Ama Türkiye'de bir takım başka şartlarda gerekiyor. Şans da gerekiyor, o da gerekiyor, bilmem ne de gerekiyor. O yüzden bizim bireysel sporcularımıza, burada konusu yüzme olduğu için söylüyorum, yüzücülerimize karşı biraz daha nasıl diyelim şeyli olalım. Toleranslı olmamız gerekiyor ve izlerken eğer çok iddialı izliyorsak Uluslararası Yüzme Federasyonu sitesine falan girip yılın en iyi derecelerine bakıp kendi sporcumuzun yaklaşık durumunu öğrenebiliriz. Ama Emre olsun, işte diğerlerde Merve'si, şusu, çok iyi. Gerçekten artık bize umut veren sporcularımız var. O anlamda heyecanlıyım. Emre finale kalırsa hiçbirimiz şaşırmayacağız. Ama tekrar söylüyorum, finale kalamadı da 10. oldu. Ya yok yani, olimpiyat 10.'umuz yok ki daha önce. Ya bir anda biz biri çıktığı zaman ara bölümü atlayıp hemen şampiyon olmasını istiyoruz. Böyle bir şey mümkün değil ya. Yani hiçbir işte mümkün değil ki sporda mümkün olsun.
Peki burada şeyi de sormak istiyorum. Batural Ünlü mesela son 200 metre serbestte 1.47.08 yüzdü ve daha sonra Uluslararası Yüzme Federasyonu'ndan davetle kot aldı. Bu ne demek? Bunu açabilir misiniz? O
Bu
nasıl belirleniyor?
çok bilmiyorum. Yani şimdi normal şartlarda baraj vardır ve barajı geçmeniz gerekir. Bu çağırma konusunda çok hakim değilim. Yanlış bir şey söylemek istemem. Şu olabilir, bunu tamamen bilmeden söylüyorum. Sadece tahmini olarak söylüyorum. İstedikleri sayıda sporcu şeyi geçmemiş olabilir. Yani katılım sayısı, barajı geçen sporcu sayısı pandemi dolayısıyla yeterli derecede olmamış olabilir. Geçememiş ama çok iyi derece yapmış sporcuları çağırmış olabilirler. Bu tamamen kişisel görüşüm, bilmediğim için yanlış bir şey söylemeyeyim.
Anladım. Peki yelkene geçelim. Yelkende Ateş Çınar ve Deniz Çınar ve Alican Kaynar'la
Evet,
karşılaşıyoruz.
çok tecrübeli bir yani sporcu grubu zaten hepsi kaçıncı olimpiyatlarındalar bilmiyorum. Hani Çınar kardeşler olsun, Alican Kaynar olsun hep çok bilindik isimler ve hep de yelken biraz şeyde kalıyor. Ne derler? Uzakta kalıyor. Tabii takip etmeniz de çok zor bir spor. Yani hani olimpiyata gittiğinizde bile böyle oturduğunuz yerden böyle bakmanız lazım. Hani hiç kimse yanlarında gidip onları takip edemiyor. Çok izlemesi de kolay bir spor değil. Biraz dünyadaki başarıları, uluslararası başarıları bu sporcuların biraz göz ardı ediliyor. Çok haber de olmuyor, küçük oluyor. O açıdan bakıldığında aslında bu sporcuların dünya çapında ve tanınan sporcular olduğunu altını çizmemiz lazım. Yani Alican Kaynar da, Çınar kardeşler de uluslararası yelken camiasında tanınan isimler. Önde gelen isimler. Ve hani geçen olimpiyatta da gördük ki o işte o rüzgar durumu odur budur günlük şeylerde siz bir süre yani doğru ayarladığınızda, bazı şeylerde şansınız da yardım ettiğinde, sporcu şansı da yardım ettiğinde kendinizi ilk 8'in ilk 10'un içinde bulabiliyorsunuz. Bunu başaran sporcularımız oldu geçmişte. O yüzden ben yelkenden her zaman umutluyumdur, öyle söyleyeyim. Yelken. Ama tekrar söyleyeyim. Umutluyum deyince madalya anlamında söylemiyorum. Benim için ya da uluslararası olimpiyat kültüründe ilk 8'dir önemli olan. Yani bir şeye çakarlar isminiz orada. Duvara isminiz girer. O 8'dir. Hani biz hep başarı ilk 3 diyoruz ama normal şartlarda ilk 8'dir. Onu söyleyeyim. İlk 8'e girebildikleri anda zaten çok büyük bir tarihi bir başarı elde etmiş olurlar. Ben hepsine güveniyorum.
Peki burada yelkenden son olarak voleybola geçmeden önce Yalçın Çıtağ'ı da sormak istiyorum. 2001 doğumlu, iki kez dünya şampiyonu olmuş bir isim, olimpiyatta yok. Bununla ilgili neler
Ya
diyeceksiniz?
diyebileceğim çok fazla bir şey yok. Yani çok içinde değilim. Şimdi yanlış bir şey söylemek istemem bu konuyla ilgili ama keşke olsaydı.
Dünya şampiyonu olmuş biri. Ya bu arada Fenerbahçe yelken sorumlusu Selma Altay Rodopman, yani onun da doğuşunda sponsorluğu var Fenerbahçe'nin
Evet.
yelkene. Yelkene çok önem veriyor Fenerbahçe. Bu arada Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyeliğine de atandı. Daha sonra Uluslararası Kadın Forumuna da atandı. Yani Fenerbahçe'nin bu konuda bir çabasını harbettiğini görüyoruz. Bunu da söyleyelim. O isme de yani Fenerbahçe'nin Selma Altay Rodopman'a da teşekkür edelim yani katkılarından dolayı. Son olarak voleybolu da konuşalım. Yani Eda Erdem, Nazlı Aydemir ve Melike İsmailoğlu ile katılacağız. Orada dediğiniz gibi zaten teknik direktörün seçtiği isimler bunlar.
Evet, zaten yaklaşık olarak elemelerde Grand Prix'de oynayan takım. Yani hani birbirine artık iyice alışmış. Şunu çok iyi yapıyoruz. Yani ben hep örneği veriyorum. Türkiye'de kadın voleybolunun zirveye çıktığı, daha doğrusu ilginin zirveye çıktığı ilk an 2003 Avrupa Şampiyonası Ankara'da. 2003 Avrupa Şampiyonası'nda işte Filenin Sultanları falan. Bir kişi bile yok şu anda o takımdan, bu takımda. Çünkü aradan 18 yıl geçti. Ama hala Türkiye zirvede. Bu çok önemli bir şey. Bu her şeyin doğru yapıldığını gösteriyor. Altyapıdan üst yapıya kadar. Federasyonun, kulüplerin, özellikle işte Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı, Galatasaray, diğer alttaki takımlar da gerçekten şöyle diyeyim, küçük kızlar arasında bir anket yapılsa Türkiye'de, spora gidenler arasında voleybol bir numarada. Kesin yani.
%100
Bu,
evet.
bu, bunu, bunu sağlamış olmak zaten bu başarıyı da getiriyor. Yani siz zaten Türkiye'deki spor yapmak isteyen kızların önemli bir bölümünü kendi sporunuza getiriyorsunuz. Yetenek havuzunun büyük bölümü sizde zaten. Doğru antrenörlerle, altyapılarda doğru antrenörlerle, üst yapılarda doğru antrenörlerle bunları birleştirdiğinizde işte bu ortaya çıkıyor. 18 yıldır Türkiye düşmüyor. Oyuncular gidiyor, geliyor. Ya Neslihanlar gitti, onlar gitti, bunlar gitti. Yani çok çok önemli yıldızlarını kaybetti Türkiye. Ama orada dimdik duruyor yani oyuncular. Yeni genç oyuncular geliyor. Hepsi nedir? U18'ler, U19'larda şampiyon olup geliyorlar Avrupa'da, dünyada. Ve bunu A takıma da hemen girip yansıtıyorlar. Bu çok çok önemli bir şey. Ve de dünyanın en iyi oyuncularının birçoğu da Türkiye'de oynamasına rağmen, yabancı sporcuların. Buna rağmen bu kızlar ligde oynuyorlar ve dünya çapında sporcu haline geliyorlar. Yani bugün Eda, Naz, bunlar dünyanın sayılı voleybolcular arasında. Yani sadece bizim göz bebeklerimiz değiller bunlar. Bunları unutmamak gerekiyor. Yani biz kadın voleybolunda Türkiye'nin spor ortalamasının çok üstündeyiz. Bu da çölün ortasında bir vaha Türk sporu için.
Bu
Bunda da
arada
işte federasyonun ve kulüplerin hepsinin doğru iş yapıyor olması çok önemli.
özellikle futbol konusunda çok eleştiriliyor işte saha şartları. İnsanlar futbol oynayacak bir saha bulamıyor ama voleybol herhangi bir 5 metrekare, 10 metrekare bir yer bile hemen bir top alınca filo bile olması insanlar hemen voleybol oynuyor. Türkiye'de böyle bir şans var voleybol konusunda. Herhangi bir başka bir şeye gerek kalmıyor.
Evet, var ama yani tabii bunun organize olması lazım. Organizasyon anlamında da dediğim gibi çok başarılı. Yani ben de kızımı bir ara göndermiştim işte Vakıfbank'a. Hani orada görüyordum ne kadar organize olduklarını insanların. Altyapılarda, çünkü her zaman altyapılarda çok profesyonel, asıl herkes hani hep üst yapıdaki hocalara falan bakar ya, asıl altyapıdaki hocalarınız iyiyse zaten üst yapıya çok iyi sporcular çıkarırlar. Üst yapıda da iyi bir hoca varsa onları işte en üst düzeye çıkarır. Altyapılarında Türkiye'nin çok değerli antrenörler var. Bu çok çok önemli bir avantaj. Bunu çok iyi kullandık bugüne kadar. Ve son 20 yılda kadın voleybolu Türkiye'nin gurur duyduğu ve Avrupa'da bizi, dünyada bizi istikrarlı şekilde en iyi temsil eden dal oldu. Bu çok çok önemli bir şey.
Bu arada branşları konuştuk. Mesela Çağla Dönertaş geçen sene kotayı rekorla elde etmişti ama bu sene maalesef gidemiyor. Bu da pandeminin getirdiği şanssızlık. Ama
Tabii
aynı
yani
şekilde
şu var. Geçen yıl yapılsaydı katılamayacak olan sporcular var. Bu yıl yapılınca katılamayacak olan sporcular var. Yani yapacak bir şey yok maalesef. Bir de tabii şimdi yelkenciler için çok önemli değil seyirci, ama hani diğer sporcular için o da maalesef çok sıkıntı verici olacak. Yani boş salonda, boş statta koşmak, mücadele etmek çok kolay değil. Bunu dediğim gibi en az etkilenecek olanlar belki de yelkenciler. Yani zaten hiçbir zaman onların çok büyük seyirci önünde yarışma gibi bir şansları yok, ama diğerleri için o da çok çok ciddi anlamda etkili olacak.
Fenerbahçe'yi konuşup biraz da Türkiye'den bahsedelim genel olarak bir kısa bir konuşma sonra sizi de daha fazla tutmayalım. Amerika'nın 630 sporcuyla katıldığı olimpiyatlara Türkiye 108 sporcuyla katıldı. En çok sporcu gönderen 28. ülke. Genel olarak Türkiye ile ilgili neler söylemek istersiniz? Türkiye'nin
tabii yani şimdi Amerika, evet, Amerika gibi, Avustralya gibi, Almanya gibi ülkeler zaten birçok takım sporunda varlar. Yani o sporcu sayısını bunlar tabii çok ciddi arttırıyor. Biz sadece kadın voleybolunda varız. Diğer spor dallarında da, diğer takım sporlarında da olabilsek bir anda onda da ciddi bir yükseliş olacak. Çünkü kadrolar geniş olduğu için Amerika'nın öyle bir avantajı var. Burada sporcu sayımız yüksek. Dediğim gibi belli bir iki dala yüklenerek alacağımız madalyadansa, madalya sayımız gerekirse daha az olsun ama 5-6 dalda, 7 dalda madalya alalım ya da ön plana çıkalım. Benim hayalim o. Çünkü hani hep üzerine yüklendiğimiz güreş, tekvando, boks, bunların üzerine halter yüklendik yıllarca. Ve onlar hani hep bu işin yükünü çekti. Diğerlerinin de artık biraz ellerini taşın altına sokma zamanı geldi diye düşünüyorum. Ama tekrar söyleyeyim, ne kadar çok dalda madalya alırsak, ne kadar çok dalda ilk 8'de sporcumuz yer alırsa, o zaman bu 108 sporcunun da hakkını vermiş oluruz diye düşünüyorum. Sadece sayı, sayı çok güzel. Çünkü dediğim gibi kota ile gidiyorsunuz, barajla gidiyorsunuz. Hani öyle durup dururken birileri sizi torpille oraya götürmüyor. Bu çok güzel bir şey ama diğer taraftan da orada da performansı en iyi şekilde gösterebilirse herkes. Herkes kendi yapabileceklerinin en iyisini yapabilirse çok değerli sonuçlar alabiliriz. Sadece madalya sayısında değil ama işte belki bir yüzücümüz ilk 16'ya bile giremez ama Türkiye rekorunu geliştirir. Bu da benim için önemli bir şeydir. Yani o kendini geliştiriyor demektir. Ya da bir atletimiz finale kalamayabilir ama Türkiye rekorunu kırar. Harika bir şey bence. Yani bu sonuçta Türkiye'de bir şeyin ilerlediği anlamına gelir. Bir yer, bir şeylerin ilerlemesi anlamına gelir. Bu açıdan takip etmek gerekiyor. Tekrar onu söyleyeyim. Diğer hani boks, judo, karate, şudur budur. Hepsinde kura dediğim gibi kritik ama karate için çok önemli bir olimpiyat. Çünkü artık her ev sahibi ülkenin belli dalları teklif etme ve yaptırma şansı var. Ve karate nihayet bu sayede Japonların da isteğiyle olimpiyat programına girdi. Ve bu bizim için büyük bir avantaj. Çünkü dünyadaki en başarılı karate ülkelerinden biri Türkiye. Sporcularımız o diğer şampiyonlardaki performansı biraz yansıtabilirlerse ben karate'nin de hani girer girmez ilk olimpiyatında bize güzel başarılar getireceğini umut ediyorum.
Peki son olarak kapatırken programı şeyde sormak istiyorum. Hem Türkiye adına hem Fenerbahçe adına. Yani siz tabii ki de program boyunca söylediniz. Ben hiç kimseden direkt altın madalya, herhangi bir madalya beklemek yanlış olur. Bu sporcuların orada olması bile büyük bir başarıdır. Peki en umutlu olduğunuz sporcu, şu sporcuları daha böyle farklı gözle takip edin dediğiniz isim var mı peki?
Ya işte, bence hepsini takip edin. Şimdi bir şeyler söyleyeceğim de önce şunu söyleyeyim. Bütün o sporcular oraya giden 108 gencin tamamı seyredilmeyi ve takip edilmeyi hak ediyor. Bir kere onu söyleyeyim. Yani hiçbirini birbirinden ayırmamak lazım. Çünkü herkesin şartları farklı. Herkesin oraya geliş şartları farklı. Hayatlarını yaşama şartları farklı. Sporlarındaki genel Türkiye'nin o sporun içindeki durum. Mesela şimdi güreşte biz dünyada lider ülkelerden biriyiz. Şimdi bir güreşçimizin yetişmesi ve havasıyla ne bileyim bir yüzmedeki aynı şey değil. Farklı. Jimnastik mutlaka takip edilsin. Bakın jimnastikteki tüm sporcularımız kaçıncı olurlarsa olsunlar takip edilmeyi sonuna kadar hak ediyorlar. Çünkü olimpiyat oyunlarında hep yıllarca gıptayla ya bizim de burada sporcumuz olsa da şu finallerde yarışsa dediğimiz bir dal jimnastik. Ve dünyada madalya almış, Avrupa'da madalya almış sporcularımız var artık. Burada kaçıncı olurlarsa olsunlar. Ben birçoğunun kendi alet finallerinde yarışacağını düşünüyorum. Alet finalinde yarışması demek ilk 8'de olması demek. Zaten en kötü. Bunlar hiç görmediğimiz şeyler bizim. Bak bunları takip, yani bunun zevkini çıkarmak lazım. Hani futbol maçı izler gibi eyvah yine yedik golü mahvolduk sağa çıktık. Bunları düşünmeden futbol gibi değil. Başka türlü izlemek lazım olimpiyat oyunlarını ve sporcularımızı. Bunu söyleyeyim. Ben jimnastikçilerimizi izleyin derim. En eğlenceli ve ne heyecan verici olacak. Keşke seyirciyle birlikte izleyebilselerdi. Çünkü oralarda seyircilerin reaksiyonları sporcuların performanslarına çok daha heyecan verici oluyor. Onun dışında zaten hani işte Taha Akgülver mesela atıyorum, yani güreşte bence geçen olimpiyattan da biliyorum. Taha gibi yine Cenk İldem gibi güreşçilerimiz var. Bunlar aynı zamanda kafilenin de kaptanları, yani resmen kaptan olmayabilirler ama 2016 Rio Olimpiyatlarının en güzel yanı gelen bütün sporculardan aldığım feedback bu. Belki de ilk kez bütün takım hangi spor dalında olursa olsun her yarışmayı hep beraber izlemişler. Her yarışmayı hep beraber gitmişler takım arkadaşlarını desteklemeye. Birbirlerine psikolojik destek olmuşlar. Hangi spor dalından olursa olsunlar. Aynı şey burada da devam ederse işte tecrübeli isimler dediğim gibi Taha'sı, Cenk'i, onun dışında da var öyle tecrübeli sporcularımız. Onların liderliğinde abi, abla, kardeş şeyiyle ne derler desteğiyle birbirlerine. Ben her şekilde iyi sonuçların ya da en azından sporcuların kendi performanslarının üzerinde sonuçları geleceğini düşünüyorum.
Peki, size çok teşekkür ediyoruz
Hadi.
sizinle konuştuğumuz için. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa kapatalım yavaştan.
Herkese mutlu seyirler dileyim. Ve
Teşekkür
de
ederim.
gelecek hafta bayram. Gelecek önümüzdeki günlerde herkesin de Kurban Bayramı'nı kutlayayım buradan.
Buradan iyi bayramlar diliyoruz. Mert Aydın'la beraberdik. Herkese, bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. İlerleyen programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.